Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi Newslab Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
Merhaba, Kutsal Geyin Ölümünde ikinci bölümdesiniz. Bu bölümde gücün kutsanmasını konuşacağız. Mümkün mertebe güçlü olmak ütopyasını ayağımıza ya da zihnimize doladığı iplerden kurtulmayı istiyoruz. Elimize neşteri alıp gücün kutsanmasına dair ne var ne yok irdeleyeceğiz. Tabii ki önce TDK'ya koştum ve güç kelimesinin anlamına baktım. TDK gücü tam 11 farklı anlamla açıklıyor. İlk anlamı fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet ya da efor olarak tanımlanıyor. Örnek olarak yaşam gücü, zihin gücü verilmiş. İkinci anlamı bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat olarak açıklanıyor. Ardından tanrının gücü, paranın gücü, teknik anlamda bir cihazın bir işi yapabilme gücü, siyasi, ekonomik ya da askeri güç, toprağın verimliliği anlamına gelen doğanın gücüne dair anlamlar sıralanıyor, gidiyor. Ilgaz, seninle bu bölümü yapmaya karar verdiğimizde güç kelimesinin anlamı üzerine bu kadar düşünmemiştim. Aslında güç deyince benim aklıma başarı geliyormuş, bunu fark ettim. Benim zihnimde böyle çalışıyor, bir çağrışımlar deryası. Sence güçlü olmak zorunda mıyız Ilgaz?
Seda, elbette değiliz. Yani hiçbir şeyin zorunda olmadığımız gibi kesinlikle bunun da zorunda değiliz. Ama bize zorundaymışız gibi hissettiren ve zorundaymışız gibi davranan insanlar, faktörler olduğu için öyleyiz ve bizim de onlara hazırladığımız laflar var aslında. Ben de bölümü hazırlanırken mesela şeyi düşündüm. Sen çok güçlüsün. Bunu da, bak da, buradaki daha da büyük harflerle söylenmiş. Bunu da halledersin. Aşırı güçlüsün. Bunu kesin halledersin lafı kadar. Böyle beni alıp vurup boğan, kör kuyular atan bir cümle yokmuş mesela. Gerçekten durup düşünüyorum var mı diye. Yok, hani belki yetersiz bakiye lafı falan olabilir ama gerçekten yok. Çünkü güçlü olmak zorunda olduğumu hissettiren cümlelerden biri bu. Ben de gücün kutsanmasına ne kadar nefret ettiğimi ve ne kadar muzdarip olduğumu herhalde en baştan böyle bir anlatmışımdır, açıklamışım gibi geldi. Ya güç hem çok çekici bir şey bu arada hem de çok ürkütücü bir kavram. Yani ne bileyim, şeyi düşününce güç sahibi olan aslında bir yandan iktidarın da sahibidir ya. Hayattaki her türlü şeyi yapabilecek güç. Güç yani, bak bunu kullanırken bile güç diyorum çünkü o kadar sihirli bir sözcük. Yani hayattaki her güçlünün, ki genelde bu güç de erkeklere de mal edilir, bunu da biliriz. Onun elinde bulundurduğu bu imkanları kötü kullanma ihtimali de var mesela. Bu sınırları muğlaklaştırıyor. Yani günün sonunda güç her şeye sahip olmak ve onu kontrol edebilmek ve bir şeyleri senin de dediğin gibi başarmakla özdeşleştiriyor. Bu da çok korkutucu ve ürkütücü gerçekten ya.
Evet, güç hakkında biraz detaylı araştırma yapınca hazcılık, yani hedonizmle ilişkisini gördüm. Hedonizm, hazın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz veren şeylere yönelik davranışlar yapmayı tasarlayan bir felsefi görüş. Bu noktada acılardan kaçmak, kurtulmak, haz elde etmek için güç ve başarıya ihtiyaç duyuluyor. Güç ve başarı haz ile doğru oran içinde. İnsanların fiziksel ve biyolojik olarak aynı koşullarda dünyaya gelmediğini düşündüğümüzde, güçlü ve başarılı insanlar hazza erişirken diğerleri erişemiyor ve bu hakkını kaybediyor. Aslında gücün kutsanması milattan önceye dayanıyor. Bunu görmüş oluyoruz.
Ya hiç şaşırmadım desem. Gerçekten her şey gibi bunun da milattan önceye dayanmasına asla şaşırmadım ve aklıma şey görüntüsü geldi. Hani güçlü erkek aslan kaplan avlamaya falan gidiyor. Ama kadın mağarasında. O resim geldi birden aklıma. Bu arada ben de şeye bakayım dedim. Güçle ilgili özlü sözlere bakayım. Hani bir şeyler buluruz, dalga geçeriz kesin falan diye. Mesela şey var. Güçlükler başarının değerini arttıran süslerdir. Bak. O başarının değerini anca o güç belirliyor yani. Ya da bu da bir favorimiz ve çok fazla bence hepimiz karşılaşıyoruz. En güçlü insanlar genelde yalnızdır gibi. Yani yalnızlığa ve başarıya inanılmaz bir vurgu var. Her ikisi de bu kavramların da ne kadar kutsallaştırıldığını gösteriyor. Bu arada benim de aklıma güç deyince direkt başarı geliyor. Bu da yine küçük bir itiraf. Bence ikimiz de başarıyı kutsuyoruz ve bunda bu program vesilesiyle bir kere daha fark etmiş olduk. Yani şöyle bir düşünüyorum da, bir şeyleri başarmak kadar bana kendimi iyi ve mutlu hissettiren bir şey yok sanırım. O yüzden ben kesinlikle gücü başarıyla özdeşleştirip bu ikisini de kutsayan biriymişim. Teşekkürler bu program. Ve bu arada şey de değil yani, güçlü olma isteğini ya da başarılı olma isteğini, bu hırsı kötülediğimden söylemiyorum. Çünkü dediğim gibi bu isteklere sahip olmak çok normal. Fakat bahsettiğim ve ben de kendimde de rahatsızlık duyduğum durum şu. Güçlü olmanın belirli kriterlerinin olması, bir zorunluluk haline gelmesi ve bu sistemde hani başarılı olmak istiyorsan ya da mutlu olmak istiyorsan bir takım güçlükleri aşman ve bunlar içinde güçlü olman gerekiyormuş baskısı. O yüzden ben de gerçekten bu program vesilesiyle, bu sohbet vesilesiyle bu ayak bağlarından kurtulmak istiyorum. Güç meselesine tekrar dönersek dediğim gibi güç çok çekici bir şey ya. Yani başkasının ve kendinin bazı konularda güçlü olduğunu görmek aslında... Tabii bunu saygılı ve sınırlarını bildiğim bir şekilde yaptığın zaman çekici de bir şey oluyor. Çünkü şeyi bilerek büyümüşüz. Güçlü olan hayatta kalır. İşte bu büyük balık küçük balık muhabbeti. Yani ne, güç sahibi olmak, gücünü nasıl kullanabileceğini belirlemek, işte güçlü olmak zorunda kalmak. Tüm bunlar aslında hem bir yandan farklı hem de bir noktada bağlanan şeyler. Yani aslında gücün kutsanması üzerine bayağı bir konuşulacak konu varmış cidden Seda. Ben de şimdi bir fark ettim tekrar.
Yani şimdi sen bunları söyleyince aklıma güçlü olunur mu yoksa güçlü doğulur mu geldi. Çünkü bence ikincisi insanı güçlü olmaya iten koşullardır. Yani zorlu koşullara sahip insanlar güçlü olmak zorunda hissediyor diye düşünüyorum. Yani kendi hayatımdan da yola çıktığımda güçlü olmak zorunda hissettiğim anlarda yaşadığım hayattan ve içinde bulunduğum koşullardan memnun değildim ve bu koşullar aslında beni güçlü olmaya iten şeylerdi. Sen ne dersin?
Ya bence de kesinlikle ikincisi. Bir kere hani zorlukla mücadele etmediğim bir ütopyada güçlü olman beklenmiyor bile. Hani güç eşittir bir şeylerle
ya
mücadele
etmek. Ya da zaten
etmek.
Güçlü olduğun için mücadele etmek durumunda değilsin. Her şeye sahipsin gibi de olabilir.
Evet ama genelde herhalde ilkini yaşadığım için bak o ikincisi aklıma bile gelmemiş. Yani güçlü olmak zorundaydım cümlesi mesela. Bu cümle var ya benim içimi parçalıyor, mahvediyor. Bunu söyleyen birine böyle... Bir elimde kahve, bir elimde sırtına vereceğim battaniyeyle gitmek istiyorum ve böyle şey demek istiyorum. Ya çok üzgünüm, gerçekten zorunda değildin, bazı şartlar seni buna zorladı deyip böyle bir rahatlatmak istiyorum. Ya da bilmiyorum, birileri bana bunu söylesin istiyorum herhalde. Buna şey geldi, canımız berbat bir annemiz Merve. Onunla bir söyleşide konuşmuştuk bunu. Bu arada bir parantez açalım, ona selam verelim ve onunla konuşmak için sabırsızlandığımız konular var deyip parantezi kapatalım. Merve şey demişti mesela, sen güçlüsün cümlesi aslında sorumluluk ve baskı içinde fenalık geçirmeyelim diye böyle yalandan sırtımızı sıvazlayan bir el gibi bir şeye benzetmişti böyle. Ya o kadar öyle ki. Çünkü mesela sen çok güçlüsün, bunu yaparsın. Bak sen nelerle mücadele ettin, bu mu demek? Bir kere geçmişe referans veriyorsun. Olmuş bitmiş bir şey üzerinden ve hani ihtimallerini değiştiremeyeceğin bir şey üzerinden konuşuyorsun. Çat, geleceğin ihtimallerini kapattın. Başarısızlık olma ihtimalini kapattın. Yani senin düşmeni engelledi bunu söyleyen kişi. Çünkü düşersen güçsüzsündür. Bir de tabii maalesef asla şaşırmadığımız bir ayrım söz konusu yine güç denilince. Kadın erkek ayrımından bahsediyorum yani. Güç erkeğin doğuştan sahip olduğu, onun için aşırı normal ve beklenen bir durum. Yani doğuştan gelmiş ona. Fiziksel güçten bahsetmiyorum bu arada. Hani o da çok ayrı konu da. Yani esas olarak değinmek istediğim şey şu. Kadının güçlü olması gerekiyor, bekleniyor. Çünkü öyle koşullarda, öyle zorluklarla mücadele ediyor ki. Yani senin hayatına devam etmen için zaten güçlü olman gerekiyor. Ve bu güçlü olma durumu bir yandan yüceltilirken bir yandan da o kadar sıradan bir şeymiş gibi de gösteriliyor ki gerçekten neyi ne yapacağımızı şaşırmış haldeyim ben mesela kendi adıma. Güç hem mücadele ettiğin ve kutsanan bir şey haline gelmişken sonradan saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Aşırı önemli bir şeye dönüşüyor. Sanırım burada mesele şey, gücü nasıl algıladığımız. Yani çünkü güçlü olma kadınların omzuna bir yüktür gerçekten. Ya bunu konuşmamız lazım ve ben güçlü olmak zorunda olmak istemiyorum mesela. Gücün beni koruyan, yücelten, bir şeylerin önünü açan bir şey olmasını istemiyorum. Çünkü bu çok yorucu. Ya güçsüzsem hiçbir şey yapamayacak mıyım? Ya da güçlü olmamanın karşıtı direkt güçsüz olmak mı?
Kesinlikle Merve cümlesinde o kadar haklı ki. Ben de mesela şu an hayatımda zorlandığım durumlarda hadi Seda bir kere yaptın yine yaparsın derken buluyorum kendimi. Ama gerçekten yapmak ve güçlü olmak zorunda mıyım diyorum sonra. Yani ayrıca evet daha önce yaptım ama şu an yapmaya takatim yok. Çünkü bir yorgunluğa ya da yıpranmışlığa sahibim. Ve bambaşka bir durumda yapmak istemiyorum. Yani istemeyince o mücadeleye, o mücadele her neyse ona girmek istemeyince deyince başarısızlık otomatik olarak gelen bir şey gibi hissediyorum. Yani aslında buna kendi zorunlu hissediyorum istemediğim halde. Senin dediğine ek olarak şu geldi aklıma. Kadınların omzunda evet bir güçlü olma baskısı var ve aslında çevremizdeki insanların bundan faydalandığını düşünüyorum. Mesela bu benim kişisel hayatımda çevremde mesela ablama hep şey derim ya sen çok güzel kek yaparsın kek yapsana. Ya evet gerçekten çok güzel kek yapar ayrı ama bir yandan da o kek yapma sorumluluğundan kurtulmak için bunu ablamın üzerine atıyorum bir yandan da. Yani kadınlara yüklenen güçlü olma algısı da insanların kendi sorumluluklarından kaçma olarak düşünüyorum biraz da.
Evet, şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Mesela anneliğe hani fedakarlık yüklenir ya. Anne olunca fedakar olursun. Fedakarlık beklenir çünkü senden. Evlatların için her şeyi yapman beklenir. Toplum sana bunu böyle enjekte etmiştir çünkü. Güç de kadınlar için gerçekten öyle. Özellikle bence anne olduğunda kadınlar güçlü olmaları da sanki evlatları için bak yine kendileri için bir birey olarak kadın için değil yine başkaları için güçlü olma aslında o başkalarının hayatını kolaylaştıran bir şey oluyor. Ben mesela şeyden de hiç haz etmiyorum ve bunun da konuşulması gerektiğine inanıyorum. İşte girl power. Yani kız gücü ve bir diğer sorumlu yapı olan girl boss yapıları ve bu söylemler. Mesela girl power sözcüğünü Cambridge sözlüğü şöyle tanımlamış. Kadınların ve kızların kendilerine güvenmeleri, işte karar vermeleri ve erkeklerden bağımsız olarak bir şeyler başarmaları gerektiği fikri. Okey, yani bu arada bizim bu sözlük merakımız da beni bir gerçekten güldürüyor da. Tanım çok hoş ve problemsiz geliyor ilk başta. Fakat şöyle biraz düşününce özellikle bu İşte girl power üzerine düşünce şey fark ediyorum. Bunun böyle çok küstah, tırnak içinde söylüyorum bunları, neşeli ve bu modaya uygun bir havası var. Çünkü yani tıpkı iklim krizi gibi feminizmin de popüler kültürün böyle aldığı, elinde yoğurduğu ve yine popüler hale getirdiği bir yapı söz konusu. Mesela şimdi herhangi bir mağazaya gittiğin zaman üzerinde girl power yazan bir ürüne denk gelmemek çok imkansız. Mutlaka var. Çünkü feminizm şu an popüler bir şey ya. O yüzden onu gündeme alıp popülerleştirip bir ürün üzerine şey yapmak, yerleştirmek. Ama bana açıkçası şey geliyor bu girl power demek. Bunu yani feminizmin birazcık sulandırılmış hali gibi geliyor. İçini boşaltmak gibi geliyor. Burada bahsettiğim şey de hani sınırları belirlemek değil feminizm özelinde. Çünkü feminizmin zaten doğası gereği hani bunu asla yapabilme gücümüz yok. Kimsenin haddi de değil. Fakat demek istediğim bu kavramların sorunlu olması ve bu yönüyle de aslında erkek egemenliği beslemesi. Yani bizim mücadele ettiğimiz şeye bir yönüyle hizmet eden tehlikeli bir yanı var.
Yani özellikle bu patronluk sisteminde de ataerkil hakim. Çünkü sistem sana erkekleştiğin sürece yükselmenin önünü açıyor ne yazık ki. Özellikle teknik işlerde, bunu söylediğim için kendimden özür diliyorum. Kadınlardan erkek gibi kadın olması bekleniyor. Yani pardon. Neden? Ayrıca günümüzde modern kadın üzerinde de bir güç baskısı var. Toplumun kendine dayattığı kalıpları reddeden kadınlardan ekstra güçlü olması bekleniyor. Sonuçta eğer kalıplara baş kaldırdıysan başına gelenlerle mücadele etmek ve güçlü olmak zorundasın. Yani ardından da bu dünyada en gıcık olduğun cümlenin gelme ihtimali de cevası. Ben sana demiştim.
Bak sen benim gerçekten en nefret ettiğim ikinci cümleyi de buldum bu bölümde. Bingodur bu. Kadınların üzerine zaten neyin baskısı yok ki? Gerçekten sinirden ufak bir kaşıntı ve sinir krizi seansı yine. Fakat aklıma şimdi sen konuştuğunda yine şu geldi. Bir de hani güçlü kadının da böyle farklı ön yargılara maruz kalması durumu da var. İşte ne bileyim güçlüyse duygusuzdur. Tamam gücü kutsallaştırmayalım yani ve güçlü olmak zorunda olmayalım ama kendimizi gerçekten öyle hissediyorsak birileri sırf bizim hakkımızda fikirlerini beyan etmekten vazgeçsin diye hissettiğimiz şeyden de vazgeçmememiz lazım.
Kesinlikle biz burada güçlü hissetmeyin diye konuşmuyoruz bunu. Çevrenin sizde yarattığı güçlü olma baskısını fark etmek adına bir şeyler söylüyoruz. Bu programı yapıyoruz ve bu seriyi. Aslında gücün kutsanmasıyla birlikte gücün tahakkümü de geliyor ve biz o tahakkümle baş etmek zorundayız. Yani bir süredir iyi hissetmemenin, duygularımızla baş edemiyor olmanın normal olduğuna dair sosyal medya içerikleri arttı. Yani çünkü artık toksik pozitifliğin pek çok insan farkında ve bu sebeple zaten normal olan, bakın bu çok normal, duygularınızı yaşayın diye sunuluyor bize. Yani ben zaten senin toksik pozitifliğini görene kadar hayattaki iniş çıkışları normal olduğunu biliyordum. Yani güçlü olmak nasıl pazarlandıysa şimdi de tam tersi pazarlanıyor. Sanki dünyayı yeniden keşfediyormuşuz gibi sunuluyor bu. Yani bu normal. Evet normal ve biz bunu biliyoruz.
Ve yani sosyal medyada kesinlikle haklısın ve biz mesela birbirimize de sürekli atıyoruz o şeyle. Şu an aklıma geldi bak ben biz falan diye. Onun yanı sıra şey de beni böyle bir yine kaşındırıyor. Güçlü kadın hikayeleri. Özellikle son yıllarda yine bu feminizm rüzgarının tırnak içinde yine popülerleşmesiyle birlikte dizilerde, filmlerde, kitaplarda bunun öne çıkarıldığını ve hikaye gerçekten buna hizmet etmese, böyle olmasa da sırf bu satıyor diye bunu bildikleri için öne çıkarıldığını görüyoruz. Yani hak yemeyelim, kesin vardır son dönemde bizim de sevdiğimiz, hani adını hatırlayamayacağım ve şu an sayamayacağım yapımlar, ama mesela şey geldi aklıma. I May Destroy You diye bir dizi vardı. Evet, bir mini diziydi bu. Ve mesela onu izlerken şey fark etmiştim. Asla spoiler vermeyeceğim bu arada izlemeyenler için. Cesur bir kadın hikayesi falan değildi. Gerçekten yaşadıklarından sonra hayatta kalmanın nasıl ilerlediğine odaklanan. Yani gerçek bir hikayeydi ve o yönüyle çok kıymetliydi. Beni de o yönden çok etkilemişti, onu hatırlıyorum. O yüzden muhtemelen şimdi de aklıma geldi. Günün sonunda o dizi de bana şunu hatırlattı. Hiçbirimiz, özellikle kadınlar için söylüyorum bunu, hiçbirimiz cesur ve güçlü olmak zorunda değiliz. Ve işte kadın hikayelerine elbette ihtiyacımız var. Ve kadınların güçlü gösterilmelerine değil ve bunu yaparken cafcaflı sıfatlar kullanılmalarına değil, gerçekten sadece hikayelerine, kadınların hikayelerine kulak veren, onların her alanda eşit koşullarda yaşamasının önünü açan bir sisteme ihtiyacımız var. O yüzden şimdi böyle bir düşününce güçlü kadın hikayelerinin ya da güçlü kadın mitinin pazarlanmasının da yine kadınlar özelinde bir engel olduğunu fark etmek çok mümkün yani.
Evet, çünkü gücün kutsanması ve güç baskısı bizi bambaşka insanlar yapıyor. Böyle yani güçlü kadın olacağım derken pehlivan oldum tweet'i buna örnek. Acaba ben pehlivan olmak istiyor muydum?
Peki Seda, sana soruyorum. Yani kendini güçlü hissettiğin anlarla güçlü olmak zorunda hissettiğin anlar arasında nasıl farklar var?
Tamamıyla kendimi mutlu ve mutsuz hissettiğim anlar bunlar. Yani güçlü olmak zorunda hissettiğimde zorlanıyorum ve kendimi rahat ve mutlu hissetmiyorum. Ve o durum içinden bir an önce çıkmak istediğim bir durum. Ama güçlü hissettiğimde, yani o gerçekten içimden gelen bir şey olduğunda kendimi iyi ve huzurlu hissediyorum. Sen?
Ben de sanırım öyle. Yani güçlü hissettiğim anlarda gerçekten bunun zorunluluğunun bana dayatılmadığını fark ediyorum. Çünkü gerçek güçlü olmak oymuş gibi geliyor. Kimsenin bana bu güçlü olmak hissi olsa bile bir şey dayatmadığı anlarda kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü tamamen kontrol bende. Yani o yüzden sanırım birilerinin zorlaması ve birileri dediğimde aslında kocaman bir sistemden bahsediyorum yani. Bu tamam, kadınlar özelinde konuştuk ama genel olarak baktığımız zaman güçlü olmanın inanılmaz yüceltildiği, artık bir zorunluluk haline geldiği. Çünkü bu kapitalist ve vahşi dünyada survive etmek istiyorsan güçlü olmak zorundasının hepimize öğretildiği bir gerçek. Yani demiyorum ki bu sistem komple değişebilir. O kadar Pollyanna değilim ama en azından yani kendimizin bu hissettiği duygularla sanırım mücadele edebiliriz ya da bir şeylerin farkına varabiliriz gibi geliyor bana. Böyle Kutsal Geyik'in ölümünün ikinci bölümünde sonlara doğru geliyor gibiyiz. Ben de asla haz etmediğim TEDx konuşmalarına benzesin istemem ama yani şu an bunu dinleyen ve böyle güçlü olup olmamakla ilgili endişeler olan birileri varsa belki kendilerini iyi hisseder. Kendime de sık sık söylediğim bir şey olduğu için mi söylemek istedim. Hiçbirimiz sadece birileri bizden bunu bekliyor diye güçlü olmak, güçlü hissetmek ya da güçlüymüşüz gibi yapmak zorunda değiliz. Güçlü olmakla güçlü hissetmek az önce de konuştuğumuz gibi çok çok farklı şeyler. Ve sanki ilkine verdiğimiz değeri ikincisine çok da vermiyoruz. İlkine o kadar odaklanmışız ki ikincisine ne olduğunu belki hatırlamıyoruz bile. O yüzden ikincisine odaklanmak sanki iyi bir yöntem olabilir, iyi bir başlangıç olabilir gibi geliyor bana.
Evet, güzel bir dipnot oldu bu ama ben kapatmadan önce ilk bölüme bir dinleyici yorumu gelmişti. İyi güzel böyle konuşuyorsunuz da peki kutsamamaya dair ne yapmak gerekir diye sormuştu. Aslında bu bölüm özetinde cevap çok basit gibi, yani kendimizde ve çevremizde gücü kutsamamak, hayatı zorlaştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu toplum tarafından yüklenen bir kalıp. Yani biz de aslında bu programı hazırlanırken ve şu an konuşurken buna bir önem atfettiğimizi fark ediyoruz ama mesele de bu zaten, bunu fark etmek.
Evet, belki hani böyle kendimizin denediği yöntemlerden ben de birkaç şey söyleyebilirim. Çok başarılı olmasam da belki işleyebilir ya da bunu konuşarak yine halledebiliriz. Mesela biz seninle şeyi fark ettik. Biz gücü başarıyla özdeşleştiriyormuşuz. Belki gücü neyle özdeşleştirdiğimiz, ne olduğunda, neler yaşadığımızda kendimizi güçlü hissettiğimiz ve bunun bize kıldığı zorunluluklar üzerine birazcık düşünebilir. Bunun farkında olmak ve belki birazcık yüzleşmek iyi bir başlangıç da olabilir yine. En azından bir kabullenmenin önünü açıyor çünkü. Ya da bunu çok sık yapmak istiyorum ama henüz başaramadım ama bu program hadi bir milat olsun. biri bize gerçekten sen çok güçlüsün dediği zaman o an eğer o cümleyi duymaktan rahatsızsak ki karşımızdaki bunu gerçekten bu arada bence iyi niyetle söylüyor genelde. O an ona bu cümlenin bizi rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Onun da iyi niyetle bunu söylediğini bildiğimizi ama şu an duymak istediğimiz şeyin bu olmadığını. Çünkü güçlü olmak zorunda olmaktan aslında nefret ettiğimizi belki söyleyebiliriz. Bir de tersten bir öneri olsun. Kimi zaman da zorluklarla mücadele etmek zorunda kalsak da yani bu gerçekten maalesef sistemin bir getirisi, değiştiremiyoruz. Bunu gerçekten yapabildiğimizi kendimize samimi bir şekilde hatırlatmak da belki güçlü olmak zorunda değilim ama halledebilirim diyen samimi bir el olabilir. Yani bunu yaparsak belki gücü kutsallaştırmış olmayız. Sadece kendimize iyi davranmış, dürüst ve samimi bir yardım eli uzatmış gibi bir şey oluruz gibi geldi bana. Ya şimdilik aklıma da bunlar geldi açıkçası. Ne bileyim başka önerileri olanlar varsa seve seve ben de dinlemek ve uygulamak isterim. Çünkü 9 kere dediğim gibi gücü gerçekten kutsallaştırıp başarıyla özdeşleştiriyorum. Ya da ben güçlü olmak zorunda kalmaktan çok yoruldum. Ama güçlü hissetmeyi de seviyorum diyenler vardır belki tıpkı bizim gibi. Bize yazabilirsiniz. Birbirimizi gaza getire getire güç uzaklı sözler paylaşırız belki. Sonra mutlaka dertleşir ve yine sonuna kadar isyan ederiz. Zaten en sevdiğimiz şey oldu bu.
Evet, o zaman Instagram'dan @kutsalgeyikölüyor'dan bize ulaşabilirsiniz. Yani ben mesaj atmak istemiyorum, uzun uzun derdimi anlatmak istiyorum derseniz de kutsalgeyikölüyor oluyor. Türkçe karakter yok. @gmail.com adresinden bize mail atabilirsiniz diyerek haftaya görüşürüz diyoruz.
Görüşürüz.